Ayrım 9, Grizu 2, Muzaffer Oruçoğlu, sayfa 117. Ben insanım, çalışmam. Peygamberliği senden esirgeyen bu zavallı zamana acırım. Cebeli insanların akıl almaya ihtiyaçlarının olmadığı düşüncesiyle söylemek istediklerini erteledi. Derin bir nefes alarak kuşkularını bastırdı. Gayipten gelen seslere kulak verdi biraz. Karılarından ve kalabalıklardan nefret ettiğinin farkına vardı birden. Karşısında taş gibi oturan 31 Osman'ın bunca yıl zerrece değişmemiş olmasına bir anlam, bir amaç vermeye çalıştı, veremedi. Dikkatini onun havı dökülmüş kumaşa benzeyen yüzünde yoğunlaştırdı.
''Bayramın kaleden kaçtığı doğru mu acaba?''
''Yalandır, inanma.'' diye homurdandı Osman. ''Senelerdir bayramın kaçtığını konuştuk. Yeter, açma artık bayram bahsini.''
Tatlı tatlı ensesini kaşıdı Cebeli. İnsanlar bayramı neden kaçırmak istiyorlardı? Her insan içinde bayramların prangalandığı bir kale değil miydi? İnsanın hayatı bu kadar meşgul etmeye, oyalamaya hakkı var mıydı?
''İnsanı çözemedim ben Osman.'' diye mırıldandı. ''Çözsem de bir boka yaramaz.''
Sırtını sabah güneşinin ısıttığı duvara yaslamıştı Osman, keder ve özlemlerinden uzak. Evin önünde boş boş gezinen tavuklarla kadınlar arasında bir benzerlik kurmaya çalışıyordu.
''Bırak insanı minsanı da sen kendi uçkurunu çöz Cebeli. Ayıptır, karına çözdürme. Uçkurunu çözmesi için mi evlendin o kadınla? Rahmetli baban seni bunun için mi gönderdi Ereğli medresesine?''
''Hayrola, sen kadın düşmanıydın. Nasıl oldu da kadınlara yüreğin yandı?''
''Bir erkeğin bir kadın karşısında bu kadar düşmesi doğru değil Cebeli. Demek ki sen boşuna okumuşsun Ereğli'de. Bilgini kazma yapacağına, beni kazma kazma yıkacağına, beni okka okka tartıp bana satacağına, insan ol, kendine gel biraz. Doğduğundan bu yana hiç elini soğuk sudan sıcak suya vurdun mu? İşedin mi bir yaralı parmağı?''
Kendisini Osman'ın anadan doğma deli olabileceğine inandırmaya çalıştı Cebeli. Onun kocaman kafasını demirci Gevond'un demirhanesindeki bira fıçısına benzetti. Delinin kellesinin içinde ne varsa mayalanıyor, köpük köpük kuduruyor, sonra da çatlağından dışarı vuruyordu.
''Ben Ereğli'deyken sadece medreseye gitmezdim Osman, bakırcılara uğrardım.''
''Uğrardın ama çalışmazdın.''
''Çalışırdım.''
Bakışlarını yalan atma dercesine ters ters bakan Osman'ın bakışlarından kaçırmadı.
''Bir şeyi hakkını vererek seyrettin mi çalışmış sayılırsın. Ereğli'de keçi derisinden kırmızı ve sarı maroken yapan Ermenileri çok seyrettim. Levan Usta babamın dostuydu. Ben onun alnındaki teri seyrederdim hep. Derileri üst üste yığar, sepilemeye hazırlamak için havuzda ıslatırdı. Somak yaprağından, ılgın meyvesinden çıkardığı sepileyici maddeleri kullanırdı. Kireçlikte kıllarını, etlerini kazır, ipeğe çevirirdi deriyi. Bir gerdelde güzel boya yedirirdi ki hayranlıktan ağzım açık kalırdı.''
''Nasıl yapardı?''
''İki deriyi iç tarafları üst üste binecek şekilde gerdele daldırırdı. Derilerin yüzleri boyanır, astarları kalırdı. Boyamadan sonra derileri hafif yağlar kurumaya bırakırdı. Oturur el mantarıyla sabır sabır işlerdi maroken taneleri.''
Birden durdu. Ağzından çıkan kelimelerin ve cisimlerin şaşılacak derecede birbirine benzediğini ve insanı ezdiğini, benzerlik büyüsünde benzerin benzeri çağırdığını keşfederek ürperdi.
''Levon'un görünmeyen dünyasında kırmızı marokene benzer bir çöl vardı. Uçsuz bucaksız. Ben o kum çölünün altındaki oyma mabetleri merak ettim hep. Kapılarını, kitaplarını, tezhiplerini, minyatürlerini, nakışlarını merak ettim.''
''Hep seyretmiş, düşünmüşsün, çalışmamışsın ki.''
Dikkatini Osman'ın bitli baklayı andıran biçimsiz bıyıklarında yoğunlaştırdı. Hayalinin canlanışını izlemeye koyuldu. Aklı Bursa ipeklisi, diba ve pamuklu satan tüccarlara, emeklilik maaşı alan duacılara, duyduklarını belleğine tahrir defteri gibi sıkı sıkıya kaydeden ve silmesinden korkan dedesinin anlattığı dönemlere gitti. Osman'ı esir indirme iskelesine küçük ve hızlı teknesiyle el değmemiş esir kızlar getiren, karşılığında ise meşin, tuz ve silah götüren bir abaza korsanına benzetti.
Tuz mavisi uçsuz bucaksız deniz canlandı gözlerinin önünde. Martılar, ipek sükuneti ve fırtınalar. Tekne yapımı ve onarımında kullanılan eski bir iskelenin kumsala yakın böğründe demirleri, direkleri, urganları ve omurga tahtaları çürümüş gemiler. Ananın nenesi kötü ruhları cinleri def etmek için soğanı soyar, yumruğuyla parçalarmış. Kocasına sen küçük bir çaysın, ben de denizim, bana akmaya mecbursun dermiş.
Dese ne olur ki, o da bir kadın değil mi?
Söz sözdür Osman, ha kadın söylemiş ha erkek.
İçinden galiz bir küfür savurdu Osman. Üvey anasının kızarmış gözleri, inip kalkan yumrukları canlandı. Kafasının arkasını duvara dayadı. İçinde süğüm süğüm ağlayan çocuğu dinledi.
Bir kadın göster bana, bir söz söylesin. O söz kafamıza derman olsun.
Osman'ı mat etmek için akıllı kadın arayışına çıktı Cebeli. Kızları, gelinleri, ergenleri, dulları, yatalak hastaları, çarpılanları, inmelileri, delileri şöyle bir kafasından geçirdi. Kılıflı saatini kuşağından çıkardı. Önce kapak üzerinden kelam-ı kibara, yani özdeyişe bir göz attı. Sonra zincirin ustaca işlenen halkaları üzerindeki yazılara kaydırdı bakışlarını.
Bak Osman, saatimin kapağına yazılan Peygamber Efendimizin mübarek sözünü dinle. Cennet anaların ayakları altındadır. Ya!
Sen bırak cenneti mendeti de akıllı kadın göster bana diye kükredi Osman. Ana da olsa kadının ayakları altında hasırlaşan bir cennete girmem ben.
Sen ananı hiç sevmedin mi?
Sevmedim, niye seveyim ki? Babam askerdeyken beni Ecem'in üstüne atıp bir asker kaçağıyla kaçtı. Niye seveyim? Ben kendimi de sevmedim. Bir kadından doğmamış olsaydım severdim.
Analığını sevmediğini bilirim. Onu biraz anlarım. Peki Ece'ni de mi hiç sevmedin?
Ece'nin güleç yüzü canlandı hayalinin aynasında. Isınır gibi olduğu içi.
Ece'mi sevdim.
Niye sevdim? Çünkü o kadın değildi. Uzun, ak saçları vardı. Memeleri de vardı. O memeler ki ey ahali ben memeyim gelin demezdi. Belki her kadında olan bir felaket de onda vardı. Felaketinin kurbanı olmadı. Onu donunun altında terbiyelendirdi. Bakın ben buyum, benim de var demedi. Ben ona kadın demem, haksızlık etmem ona. Kadınların çoğu kadındır.
Cebeli evin önünden geçen üç koyunun başlarını çevirip Osman'a bakmalarına bir anlam vermeye, koyunların o anda neler düşündüklerini tahmin etmeye çalıştı. Zehra'nın koşarak geldiğini gördü. Zehra eve ulaşmadan Osman çözülmesi güç mırıltılarla kalkıp gitti. Zehra yaklaşırken nefes nefese,
''Serdar'ın adamları Yakup'u yakalamışlar, çabuk gelin!'' diye bağırdı.
İrkilerek bastonuna el attı Cebeli, ayağa kalktı hemen.
''Korktuğum başıma geldi!'' diye mırıldandı. ''Nerededir şimdi?''
''Serdar'ın ağırındaymış!''
Zehra'nın sesini duyan Gülnaz'la Ayşe evden dışarı fırladılar. Telaş, merak ve korku yüklü yorumlarla Serdar'ın evine yöneldiler. Cebeli eve yaklaşırken taşkınlık yapmamaları için karılarını uyardı. Bahçe kapısında onları Serdar'ın Safranbolu'dan yeni getirttiği iki genç köpeği karşıladı. Köpeklerin teş kalesine Serdar'ın baş fedaisi Sait çıktı. Evin kapısının önünde durarak dik dik süzdü gelenleri.
''Ne var, baskına mı geldiniz?''
''Yakup'u yakalamışsınız, nerededir?''
Sait Zehra'ya baktı hain hain. Kahpenin bayramdan aldığı cesaretle insanları kışkırtıp Serdar'ın evine getirdiği açık değil miydi?
''Yakup yakalandı, zaptiyeye teslim edildi.''
Sait'in tek ayak üstünde bin yalan kıvırdığını herkesten iyi bilen Cebeli,
''Bana fartalı furtalı esme Sait!'' diye çıkıştı Cebeli. ''Eğilmeyeceğimi bilirsin, bozboruk otu değilim, doğruyu söyle. Yakup ahırdadır.'' ''Çek şu köpekleri, bizi ahıra götür, zora sokma.''
''Dürdane! Dürdane kadın! Oğlumu bana göster!''
Gülnaz'ın bağırtısını soğukkanlılıkla karşıladı Cebeli. Serdar'a sözü geçen tek insanı, karısı Dürdane'yi muhatap almaktan başka bir çare yoktu.
''Dürdane Hanım'ı çağır.'' dedi Cebeli.
''Çekin gidin, başımı belaya sokmayın.''
''Sen belanı bulmuşsun bile Sait!'' diye çıkıştı Zehra.
Kadının kendisini bayramla tehdit ettiğini sandı. Acı acı nefret ve küfür iklimiyle gülümsedi. Parmağını Cebeli'ye doğru sallayarak,
''Sen sırtını ovarda kalburundan geçirilmiş bu elenti karıya mı dayamışsın?''
''Ahdettim, seni geberteceğim Sait, unutma bunu.'' diye homurdandı Zehra.
Zehra'nın bu işe girmesinin Yakup'u görmeyi zorlaştıracağından korktu Cebeli. Havlayan köpeklerin dişlerine baktı. Elenti karıyı savunma arzusunun içinde kabarmakta olduğunu hissetti. Tam bu sırada evin kapısı isteksizce açıldı. Beyaz yazmasıyla dürdane kadın göründü. Yüzündeki doğal iyimserliğin yerini Serdar'la tartışmanın yarattığı gerginlik almıştı. Bu gerginlik Zehra'yı görünce daha bir belirginleşti. Sait'e köpekleri evin arkasına çekmesini söyledi sessizce. Bahçe kapısına doğru ilerledi. Cebeli dikkatini kadının edasındaki tatlı gururdan, kendi cehaletinin bilincinde olmanın verdiği alçak gönüllülüğe doğru kaydırdı ve içinde ona karşı çok az kadına duyduğu güçlü bir saygı uyandı.
''Buyurun Cebeli emmi, bir emriniz mi var?''
''Yakup'u görmeye geldim Dürdane.''
''Buyurun gelin, ahırdadır.''
Ahırdadır sözcüğünü söylerken Yakup'un ahırdaki durumunu düşündü. Derin bir utanç ve suçluluk duygusuyla açtı bahçe kapısını. Cebeli kadının bu saygılı yaklaşımının rahmetli babasının arkadaşı olmasından değil de kişiliğinden kaynaklandığını düşünerek sevindi. Ahıra doğru yürüdüler birlikte. Üzerine at kellesinin çivilendiği çam ağacından kabaca yontulmuş kapıyı zorlayarak açtı kadın. Yılların katmerlendirdiği keskin bir gübre, küf ve çürümüş ot kokusuyla karşılaştılar. Kadın misafirlerini karanlıkta hortlamış ruhlar gibi sırıtan direklerin arasından geçirerek tutsağına doğru götürdü. Merakın yıkıcı gücüyle karanlığı anında uyum sağlayan gözler Yakup'u ahır direğine bağlı olarak buldu. İlk koşup sarılan gözyaşı ve öpücüklerle tutsağı canlandıran Gülnaz oldu. Gülnaz'ı Ayşe izledi. Cebeli oğlunu yanağından öptü, eliyle kendirli bileklerine ve ellerine dokundu. Oğlunun gözlerinde bağıran ateş renkli derinliği dinledi.
''Beni inazım ağrısında yakaladılar baba.'' diye sızlandı Yakup. ''Bugün zaptiyeye teslim ederler. Zaptiye de götürür madene teslim eder.''
''Buna kimsenin hakkı yoktur. Çıkarın oğlumu bu ahırdan.'' diye bağırdı Gülnaz.
''Beni kazmayla yer altına mahkum etmek doğru mu baba? Kimin hakkı var buna? Ben çalışmam baba, ben insanım. Ben çalışırsam bu dünyanın hali ne olur? Demezler mi Yakup da çalıştı? İnsanların umudunu yıkmaya hakları var mı baba?''
Cebeli Yakup'un altından kalkamadığı iç yıkıntısını babasına kaldırtma eğilimini anında sezdi ve bunu açığa vurmamasına sevindi.
''Saçın sakalına karışmış Yakup.'' diye mırıldandı. ''Önünde eğilirim, secde ederim acına. Peygamberliği senden esirgeyen bu zavallı zamana da acırım. Bırak zaptiye gelsin götürsün, seni madene indirsin. Yerin dibinde yerin aklını yiyen karanlığa saygı duyarım ben. Mağrurdur o, seni anlar, kabul etmez. Firari mertebesine erişirsin. Zonguldak mağaralarına dönersin gene.''
''Ben çalışmam baba, yüzümü karartmam. Gördüğüm her kazmaya bu sözü söyledim. Ben kolumu direğe bağlatsam da kazmaya bağlatmam. Dün gece düşümde kamçı kuyruk, iyi cins kıvırcık koyunları gördüm. Onları tek tek dinledim. Anladım ki doğru yoldayım. Koyunlar gitti, benim yapmadığım işler geldi. Onları da tek tek dinledim. Anladım ki doğru yoldayım.''
Hüznü ve şaşkınlığı aynı anda yaşıyordu Dürdane. Oğul ile baba arasındaki inanılmaz benzerliği ilk kez keşfediyordu. Hayat Cebeli ile oğlunu yenmişti ama onların karşısında hiçbir şey söyleyemiyordu. O anda açık kapıdan suçluluk duygusunun hassasiyetiyle ahır karanlığına sığındı Sait. Deminden beri Serdar'la birlikte kulağını ahırın arka penceresine dayayıp konuşmaları tüm ayrıntılarıyla dinlemişti. Çoğalan ve kendisini soluksuz bırakan iç seslerini bastırıp vicdanını rahatlatma ihtiyacını duyuyordu. Yaşamını, yaptıklarını temize çıkarma çabalarıyla zehirleyen ve her yeni zehirlenmeden garip bir tat alan Sait, direklerin arasından süzülerek gruba doğru yaklaştı.
''Karışma Yakup, sıçrısın!'' diye bağırdı.
Yakup'un ki hariç tüm başlar Sait'e çevrildi.
''Çalış çalışma, bana ne? Ben seni bunun için yakalamadım. Sen bu havalinin en tehlikeli firarisisin. Kör bayramı korudun, ona ekmek verdin, yataklık ettin, kılavuz oldun. Sen masum değilsin, suçun büyüktür.''
Zehra başta olmak üzere herkes hayretten dona kalmıştı. Söylentiler demek doğruydu. Korkusunu sevincinde yitiren derin bir suskunluk çöktü ahıra. Cebeli Bayram'ın sıkıştığını, Yakup'un ekmek torbasına ve yüreğindeki araziye sığındığını aklından geçirdi. Yaklaştı, hassaslaştı, göz bebeğini aradı oğlunun.
Sait'in dediği doğru mu Yakup?
Tüm inkarsızlığı ve masumiyetiyle anasını, Ayşe'yi ve Zehra'yı süzdü. Zehra'nın edasına yayılan sevinçten cesaret alarak,
''Doğru dedi. İki gün evvel Bayram emmiyi devrekli bir adam getirdi bana. Adını söylemem. Allah'ın gizli ayetidir.''
''Zaptiye söyletir.'' dedi Sait.
''Zaptiye'ye de söylemem.''
Sonra diye üseledi Cebeli. ''Bayram emmiyi inansı mağarasına aldım. Mağaranın önünde oturduk, biraz güneşlendik. Bana her gün ekmek süt getiren çoban oğlan o gün gelmedi.''
''Murat mı?'' dedi Gülnaz.
''Murat'ın kardeşi Bekir.'' Ben ona her gün cinleri perileri anlatırdım, o da ekmek süt getirirdi. O gün aç kaldık, ertesi günde ormana gittik, basıldık. Sait vardı, yanında Şinasi vardı, tanımadığım bir adam daha vardı. Silahlıydılar, ateş ettiler. Bayram yüzüstü yattı, sonra nasıl kaçtı ben de anlayamadım.
Serdar'ın hesaplı davrandığını, Bayram'ı adamlarına yakalatıp devletin gözünde büyümeyi amaçladığını düşündü Cebeli.
Ahırı terk edin, zaptiye geldi dedi Sait.
Başında şişman bir çavuşun bulunduğu zaptiye mangası Şinasi ile birlikte bahçe kapısından hızla içeri girerek ahıra geldi.
''Firari nerede?'' dedi çavuş Sait'e. ''Aha orada, direkte bağlı.'' diyerek mangaya yol gösterdi Sait.
Cebeli kadınlara başıyla ahırdan çıkmalarını işaret etti. Sait çavuşa yaklaşarak
''Bayramın dostu da buradadır kumandan.'' diye mırıldandı.
Yakup'u tepeden tırnağa süzen çavuş başını çevirip ahırdan ağlaya ağlaya çıkmakta olan kadınlara baktı.
''Zaten o kadını götürecektik, bırakmayın.'' dedi.
İki er Şinasi'nin göstermesiyle Zehra'ya yaklaştıklarında öfkenin güzelleştirdiği al yanaklı bir yüz ve çekilmiş bir hançerle karşılaştı.
''Yaklaşmayın, gebertirim.''
Zehra'nın bu çıkışıyla ahır kapısından dışarı fırlayışı bir oldu. Manga neye uğradığını anlayamadı. Yakup'u bırakıp yeni firarinin peşine düştü. Zehra şaşırtıcı bir hızla evin arkasındaki çitleri atladı. Tüfek sesleri köpek havhavlarına karıştı. Az ileride kümelenen meşe ağaçlarına birkaç kurşun saplandı. Tüfeğiyle evinden çıkan Serdar çavuşun yanına geldi.
''Karıyı kaçırdınız.'' dedi. Kurt gibi süzdü araziyi. ''Her neyse sağlık olsun. Ben onu adamlarıma yakalatır, getirir teslim ederim size.'' ''Yakup'u götürün, dil dudak sorgulayın. Kör Bayram'ı devrekli bir adam getirip teslim etmiş ona. O adam kimdir? O adamı bulursanız Bayram'ı da bulursunuz.''
Gülnaz, Ayşe ve Cebeli bahçeden çıkıp evin önünde beklemeye koyuldular. Bayram'la Zehra'nın kaçışının yarattığı sevinç, Yakup'a duyulan derin acıyı hafifletmişe benziyordu. Ahıra giren zaptiye Yakup'u direkten çözdü. Ellerini kendirle arkadan bağlayıp dışarı çıkardı. Gülnaz oğlunun yamalı şalvarına, yeşillenmiş çorapsız ayak bileklerine baktı. Ağlayışını Yakup'un sağ ayağındaki çarığın yırtığına doğru derinleştirdi.
''Ağlama ana!'' diye bağırdı Yakup. ''Ben insanım, çalışmam, yüzümü karartmam, senin yüzünü de karartmam. Ben Zonguldak'a kendi ölümü getirmem, başkalarının ölüsünü de getirmem. Ben köstebek değilim, toprağın üstünde doğdum.''
''Konuşma lan, bellek herif!'' diye çıkıştı çavuş.
Yukarıdan yarı çıplak haliyle tap basan Şükrü geldi. Yakup'un kendirli bileklerini ve zaptiyerlerini korkuyla süzdü. Çavuşla göz göze geldi.
''Beni dinle sultanım.'' diye fıngırdadı çapraz bakışlarla. ''İki iyi iş yap, iki sevap kazan. İki karın varsa küçüğünü bana ver, kurtul. Bu bir. Yakup'un bileklerindeki kendiri kes, Yakup'tan kurtul. Bu da iki.''
Çavuş deliği işine bak diye homurdanarak ciddiye almadı. Tap basan geğirdi. Ruhundaki kargaşanın yönünü ağlayan kadınlara doğru çevirdi. Gülnaz'a yaklaştı. Oğul vermiş arı kovanına yaklaşır gibi.
''Ağlama Gülnaz kadın.'' dedi. ''Senin yüreğinde bicil bicil konuşan bir çocuk var. Seni ağlatan Yakup'un hali değil. Seni ağlatan senin halindir. Ver bu küçük kadını bana, kendi halinden kurtul.''
Cebeli dervişane bir yürüyüşle uzaklaşan oğlunun arkasından baka kaldı. Eğer kaçmayı beceremezse, onun da tap basan Şükrü gibi madende delirme saadetine ereceğini düşündü. Şükrü'yü de yanına alarak ağlayan kadınlarla birlikte evin yolunu tuttu. 9. Ayrımın Sonu. Sayfa 126.